Ayrım 71, Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler, Scott Lynch, sayfa 652. Jan'ın bıraktığı kadın bir köşeye oturdu ve somurtarak kollarını göğsünde kavuşturdu. Kendi akıl sağlığından şüphe duyarmış gibi gözüken Leonis, az sonra paldır küldür kütüphaneye dalan bıçkın görünümlü çam yarmalarını yolcu etti. Meçini kılına soktu ve yatak odasının kapısını örttü. Sırtını kapıya yaslarken çatık kaşlı ifadesi Alasininkiyle uyumluydu. "Şimdi," dedi Loki, "az önce de söylediğim gibi bu gece ne olursa olsun ben ve ortağım Maxilan Stragos'un yakınında bulunacağız. O veya bu şekilde onu koltuğundan etmeye kararlıyız. Belki canından da. Tabii eğer başka bir seçeneğimiz kalmazsa. Ama o noktaya kendi istediğimiz şekilde ulaşabilmek için sizden bazı taleplerimiz olacak. Ve başlamadan önce bir şeyi anlamanız gerekiyor. Bu iş ciddi. Şehri Stragos'tan devralmak için planlar kurduysanız o planları devreye sokmaya hazırlanın. Maaşlarını kimin ödediğini hatırlatana dek Arho'nun kara ve deniz kuvvetlerinin elini kolunu bağlamak için nasıl önlemler aldıysanız onları kullanma zamanı geldi.
Stragos'u koltuğundan etmek mi?
Leonis aynı anda hem huşuya hem de paniğe kapılır gibi gözüktü.
Baba, bu adamlar akıllarına kaç.
Sus Leo, dedi baba Kordu elini kaldırarak. Bu adamlar arzuladığımız değişimi gerçekleştirebilecekleri eşsiz bir konumda bulunuyorlar. Üstelik kendilerine karşı düzenlenen bazı faaliyetlere rağmen bana zarar vermeyi reddettiler. Onları sonuna kadar dinleyeceğiz.
Güzel, dedi Loki. Bilmeniz gereken ilk şey şu. Bir iki saat içinde Efendi de Ferra ile ben günahhaneden ayrılırken Arho'nun gözleri tarafından tutuklanacağız. Ve
tutuklanmak mı, dedi Leonis.
Bunu nasıl bilir?
Çünkü bir randevu ayarlayacağım, dedi Loki. Ve Stragos'tan bizi tutuklamasını kendim isteyeceğim. Dördüncü kısım. Sizi ne gözetici ne de ne değmesi görecek, emirlerimiz kesin. Loki aradaki maskeye rağmen göz subayının aşağılayıcı bakışlarını üstünde hissedebildiğinden emindi.
İşler değişti, dedi Loki. O ve Jean Babacordo'yu ikna ederek aldıkları daha küçük ve çevik kayıkla Arho'nun iskelesine yanaşmışlardı.
Arho'na son görüşmemizde bizden istediklerini yaptığımızı ve bu konuda cidden konuşmamız gerektiğini iletin.
Subay birkaç saniye düşündü, sonra da işaret zincirine asıldı. Loki ile Jean bir karar verilmesini beklerken tüm silahlarını ve teçhizatlarını çıkarıp çantalarına doldurdular ve onları kayığın içine bıraktılar. Sonunda Merrain iskele merdiveninin tepesinde belirip eliyle ikiliyi yanına çağırdı. Her zamanki özenle üzerleri aranan Loki ile Jean'a Arho'nun çalışma odasına kadar refakat edildi. Masasının arkasında duran Stragos'u görünce Jean'ı bir titreme aldı. Loki dostunun yumruklarını açıp kapattığını fark etti ve onun kolunu sertçe sıktı.
''Haberler iyi mi?'' dedi Arhon.
''Dün öğle civarı şehrin batısındaki bir deniz yangınını haber veren oldu mu?'' diye sordu Loki.
''İki ticari gemi batı ufkunda büyük bir duman bulutu gördüklerini rapor etti,'' dedi Stragos. ''Bildiğim kadarıyla başka bir haber gelmedi ve hiçbir kooperatif kayıp iddiasında bulunmadı.''
''Yakında bulunurlar,'' dedi Loki. ''Bir gemiyi yakıp batırdık. Tek bir kişiyi bile sağ bırakmadık. Gemi şehre geliyordu ve tepeleme yüklüydü. Kaybının zaman içinde anlaşılacağından eminim.''
''Demek zaman içinde,'' karşılığını verdi Stragos. ''Peki şimdi ne istiyorsunuz? Yanağınıza bir öpücük ve bir tabak dolusu şekerleme mi? Bu iş bitene kadar beni rahatsız etmemenizi.''
''İlk gemi batırma eylemimizi bir kapara olarak düşün,'' dedi Loki. ''Artık çabalarımızın mükafatını görme vaktimizin geldiğine karar verdik.''
''O da ne demek?''
''Günahhane planımızın meyvesini yemek istiyoruz,'' dedi Loki. ''Uğruna 2 yılımızı harcadığımız şeyi istiyoruz ve onu bu gece... Başka bir şey yapmadan önce istiyoruz.''
''Eh, o biraz zor. Ne yani, size bir tür ferman vereceğimi ya da vurgununuzu tamamlamanıza izin vermesi için Requiem'e ricada bulunacağımı falan mı sandınız?''
Hayır dedi Loke, ama hemen şimdi oraya gidip vurgunu tamamlayacağız. Kaparozumuzla beraber sağ salim kaçana kadar da zehirli orkide bu sularda tek bir gemi bile batırmayacak.
Çalışma şartlarınızı bana dayatabileceğinizi sanıyorsanız.
Aslına bakarsan sanıyoruz. Sana olan esaretimiz sona erdiğinde bize yaşamlarımızı geri vereceğine güvensek bile sen amacına ulaştıktan sonra bu şehirdeki koşulların günahhane planımıza imkan tanıyacağından emin değiliz.
Bir düşün Stragos, çünkü biz uzun uzadıya düşündük. Priori'yi tümüyle kontrolün altına almaya niyetliysen kargaşa çıkabilir, kan dökülebilir ve tutuklamalar olabilir.
Requin ile Priori'nin arasından su sızmıyor. Onu servetinden mahrum bırakacaksak Requin'in o servete sahip olması gerekir. O yüzden senin verdiğin işi halletmeden önce hakkımızı almak istiyoruz.
Seni gidi küstah!
Evet diye bağırdı Loke. Küstahım, tamam mı? O koduğumun panzehirine hala ihtiyacımız var Stragos ve onu ancak senden alabiliriz. Başka hiçbir şey vermeyeceksen bile en azından yeni bir ek süre talep ediyoruz bu gece. Bir iki saat sonra buraya döndüğümüzde simyacını yanında görmek istiyorum.
Bu da nereden? Buraya döndüğünüzde de ne demek?
Requin işletildiğini anladıktan sonra günahhaneden güvenle ayrılmamızın tek bir yolu var dedi Loke. Oradan çıkar çıkmaz bizi tutuklamak için bekleyen gözlerinin eline düşmek.
Tanrılar aşkına niye onlara böyle bir şey yapmalarını emredeyim ki?
Çünkü sağ salim geri geldikten sonra dedi Loke, usulca zehirli orkideye geri döneceğiz ve bu gecenin geç saatlerinde dosdoğru Gümüş Marina'ya saldıracağız. Drakasha'nın 150 tayfası var. Ayrıca bu akşamüstü ele geçirdiğimiz iki balıkçı teknesini de yangın kayığı haline getirdik. Şehrinin görüş mesafesinde kızıl bayrak açılmasını mı istiyordun? O bayrağı limanda açacağız. Elimizden geldiği kadar yakıp yıkacağız ve giderken yolumuza çıkan ne varsa saldıracağız. Priori para çuvallarıyla kapına dayanıp bir kurtarıcı dileyecek. Halk isyan edecek. Bu senin için yeterince hızlı mı? Bizden istediğin şeyi yapabiliriz hem de bu gece. Hayalet rüzgarı adalarına karşı düzenlenecek saldırıya gelirsek. Eh, deniz sandığını ne kadar çabuk hazırlayabilirsin, gözetici.
Requin'den çalacağınız şey nedir diye sordu Stragos uzun bir müddet boyunca sessizce düşündükten sonra.
Acelesi olan tek bir kişinin taşıyabileceğinden fazlası değil.
Requin'in kasa odasına girilemez.
Biliyoruz dedi Loke, zaten öyle bir niyetimiz de yok.
Bunu yaparken kendinizi boş yere öldürtmeyeceğinizi nereden bileceğim?
Öldürteceğimize emin olabilirsin dedi Loke. Tabii eğer iş biter bitmez gözlerinin umumi ve yasal gözetimi altına alınmazsak. Adamların Verrar devletine karşı işlediğimiz suçlardan dolayı bizi tutuklayıp götürecekler ve bu tümüyle Arhonluğu ilgilendiren bir mesele haline gelecek. Üstelik çok yakında o meseleden bahsederek gönlünce böbürleneceksin. Haydi ama bunun harika bir plan olduğunu kabul et.
Aldıklarınızı burada bırakacaksınız dedi Arhon. Hırsızlık mı yapmak istiyorsunuz? Peki, çaldıklarınızı buraya getirin. Ama zaten panzehire ihtiyaç duyacağınız için yollarımız ayrılana kadar onları sizin için ben saklayacağım.
Ama bu...
Bu içimi rahat tutmam için gereken bir zaruret dedi Stragos tehditkar bir ses tonuyla. Ölümlerinin yakın olduğunu bilen iki kişi ansızın bol miktarda paraya kavuşursa son birkaç haftalarını yiyip içerek ve gönül eğlendirerek geçirmek için kaçabilir, öyle değil mi?
Sanırım haklısın dedi Loke bozulmuş gibi yaparak sana bırakacağımız her şeye.
Çok iyi bakılacak. 2 yıllık yatırımınız veda anında sizi bekliyor olacak.
Galiba başka seçeneğimiz yok. Kabul.
Öyleyse Leo Canto Costa ile Jerome de Ferra'nın tutuklanması için hemen bir ferman çıkaracağım dedi Stragos. İsteğinizi yerine getireceğim. Ama sonrasında siz ve o Sirune kaltağı sözünüzü tutsanız iyi edersiniz.
Tutacağız dedi Loke, hem de elimizden gelen en iyi şekilde bir yemin edildi.
Askerlerim, Gözlerin dedi Loke, askerlerine değil, gözlerini yolla. Muvazzafların arasında priori casusları olabilir. Deyim yerindeyse gözünü gözlerinin üstünde tutacağına güvenerek hayatımı ortaya koyuyorum. Üstelik gözler herkesin ödünü koparıyorlar. Bu bir şok operasyonu.
Dedi Stragos, makul bir öneri.
Öyleyse lütfen iyi dinle dedi Loke.
5. kısım. Soyunup çırılçıplak kalmak güzel bir histi. Uzun bir süre boyunca kullanılan sahte bir kimliği çıkarıp atmak, boğulmak üzereyken yüzeye ulaşıp derin bir nefes almak gibi diye düşündü Loke. Ve şimdi altın basamaklara son bir kez çıkarlarken çok katmanlı yalanlarının ve sahte kimliklerinin yükünü üzerlerinden atıyor, onları birer birer arkalarında bırakıyorlardı. Artık gizemli suikastçılarının kaynağını bildikleri için rahip kılığına bürünüp gizlice dolaşmalarına gerek yoktu. Şehrin güçlerini peşlerine takmış sıradan hırsızlar gibi hareket edebilirlerdi. Zaten oldukları şey de tam olarak buydu. Aslında bu durumun tadını çıkarmaları, birlikte katıla katıla gülmeleri, kendilerini iyi uygulanmış bir suçun soluksuz neşesine kaptırmaları gerekirdi. Ne de olsa diğer herkesten daha zengin ve daha akıllıydılar değil mi? Ama bu gece konuşan sadece Loki'ydi. Bu gece Jean soğukkanlılığını kaybetmemek için mücadele ediyor, harekete geçebileceği anın gelmesini bekliyordu. İşte o zaman tanrılar onun önüne çıkanların yardımcısı olsundu. Kalo, Galdo ve Böcek diye düşündü Loki. Ezri. Hem onun hem de Jean'ın tek niyetleri taşıyabilecekleri kadar çok şey çalmak ve kahkahalarla gülerek güvenli bir mesafeye çekilmekti. Neden sevdikleri bunca insanı kaybetmişlerdi? Neden her seferinde ahmak bir orospu çocuğu iki kamorluya bulaşıp da bunun yanına kâr kalacağını zannediyordu? Çünkü kalmaz diye aklından geçirdi Loke karanlık gökyüzüne mavi kırmızı ışıklar saçan günahhane önlerinde yükselirken sıkılı dişleri arasından nefes alarak. Kalmaz, bunu bir kere ispatladık ve tanrılar şahidimiz olsun ki bu gece tekrar ispatlayacağız. 6. kısım.
Hizmet girişinden uzak dur.
Ah tanrılar aşkına gene siz.
İmdat!
Önceki karşılaşmalarında Jean tarafından kaburgaları kırılan fedayı iki kafadar servis avlusu boyunca ona doğru koşarken irkildi. Loki adamın ince tüniğinin altında bir tür sert korse olduğunu gördü.
Sana zarar vermeye gelmedik dedi Loki soluk soluğa. Git Selendri'yi getir hemen.
Kıyafetleriniz onunla konuşmaya uygun de...
Ya hemen gidip onu getirir ve para kazanırsın dedi Loki alnındaki teri silerek ya da burada 2 saniye daha beklersin ve kahrolası kaburgaların gene kırılır.
Yarım düzine günahhane görevlisi bir sorun çıkması ihtimaline karşı etraflarına toplandıysa da hiç kimse düşmanca bir harekette bulunmadı. Yaralı fedainin kuleye girmesinden birkaç dakika sonra Selendri dışarı çıktı.
Sizin denizde olma...
Açıklayacak vakit yok Selendri. Arhon tutuklanmamızı emretti. Biz konuşurken bir göz müfrezesi buraya geliyor. Birkaç dakika içinde varmış olurlar.
Ne?
Stragos her nasılsa gerçeği öğrendi dedi Loke. Sizinle beraber ona karşı komplo kurduğumuzu biliyor ve...
Burada o konudan bahsetmeyin diye tısladı kadın.
Sakla bizi, lütfen sakla bizi.
Loke kadının yüzünün sağlam yanında paniğin, hüsranın ve yapılan hesapların birbiriyle çatıştığını görebiliyordu. Onları burada kaderlerine terk edip bildikleri her şeyi Arhon'un işkencecilerine anlatmalarına izin mi vermeliydi? Yoksa onları avluda tanıkların gözü önünde kazara düşmek gibi inandırıcı bir açıklama olmaksızın öldürmeli miydi?
Hayır, onları içeri almalıydı şimdilik.
Gelin dedi Selendri, acele edin. Sen ve sen şunların üstünü arayın.
Günahhane görevlileri Loki ile Jean'ın üzerlerini aradıklarında hançerlerini ve para keselerini buldular. Eşyaları Selendri aldı.
Bunun üzerinde bir deste de kart var dedi bir görevli.
Loki'nin tünik ceplerini yokladıktan sonra.
Olmasa şaşardım dedi Selendri. Umurumda değil, 8. kata çıkıyoruz.
Requi'nin tamah mabedinin ihtişamına son kez girdiler. Kalabalıkların ve huzursuz ruhlar gibi havada asılı duran duman tabakalarının arasından geçtiler. Geniş döner merdiveni tırmanarak her biri bir öncekinden daha çok lüks ve risk içeren katları geride bıraktılar. Yukarı çıkarlarken Loki etrafına bakındı. Acaba hayal mi görüyordu? Yoksa bu gece burada vakit öldüren hiçbir priori mensubu yok muydu? Üçüncü kata vardılar, sonra dördüncüye ve Loki orada neredeyse Marakoza, Durenna'ya çarpıyordu. Selendri ile muhafızlar Loki ile Jan'ı sürükleyerek onun yanından geçirirlerken elinde bir içki kadehi tutan kadın gruba ağzı bir karış açık baka kaldı. Loki kadının yüzünde şaşkınlıktan veya rahatsızlıktan fazlasını gördü. Durenna'nın tepesi fena atmıştı. Loki kendisinin ve Jan'ın ona nasıl göründüğünü ancak tahmin edebilirdi. Eskisinden daha kıllı, daha sıska ve daha yanık. Üstüne üstlük kötü giyimliydiler, terliydiler ve belli ki kumarhaneyle başları dertteydi. Genç adam sırıttı ve merdivenleri çıkarlarken Durenna'ya el salladı. Sonra kadın gözden kayboldu. Kumarhanenin en seçkin son katlarından da geçtiler. Ortalıkta hala bir priorili yoktu. Bu bir tesadüf müydü yoksa cesaret verici bir işaret mi? Requi'nin ofisine vardıklarında günahhanenin efendisi bir aynanın önünde durmuş, üstündeki uzun kuyruklu siyah gece ceketine çeki düzen veriyordu. Adam Loki ile Jan'ı fark edince dişlerini gösterdi. Gözlerindeki habis bakış, gözlüğünün ateşli simyasal parıltısıyla kolayca boy ölçüşebilecek cinstendi. "Arho'nun gözleri," dedi Selendri. "Costa ile De Ferra'yı tutuklamaya geliyorlar." Homurdanan Requiem bir eskrimci gibi ileri atıldı ve elinin tersiyle Loki'ye bir tokat attı. Uyguladığı kuvvet hayret vericiydi. Loki yerde kıçüstü kaydı ve Requiem'in çalışma masasına çarptı. Tepesindeki ufak tefek eşyalar endişe verici bir şekilde takırdadı ve metal bir tabak gürültüyle karoların üstüne düştü. Jan hemen ileri atıldı fakat iri cüsseli iki günahhane görevlisi onu kollarından tuttu ve Selendri onu caydırmak için iyi yağlanmış bir tıkırtıyla pençeli elindeki gizli bıçakları çıkardı.
"Ne yaptın Costa?" diye kükredi Requiem.
Loki'nin karnına bir tekme atarak genç adamın tekrardan masaya yapışmasına neden oldu. Masadan düşen bir şarap kadehi yere çarpıp kırıldı.
"Hiçbir şey," dedi Loki nefes nefese, "hiçbir şey yapmadım. Stragos biliyordu Requiem. Ona karşı komplo kurduğumuzu biliyordu. Kaçmak zorunda kaldık. Gözler peşimizde."
"Demek gözler günahhaneme geliyorlar," diye homurdandı Requiem. "Altın basamakların önemli bir geleneğini çiğnemek üzere olabilirler. Beni çok zor bir duruma düşürdün Costa. Her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdın değil mi?"
"Üzgünüm," dedi Loki elleriyle dizlerinin üstünde doğrularak, "çok üzgünüm. Gidecek başka yerimiz yoktu. Eğer Stragos bizi yakalarsa..."
"Kapa çeneni," dedi Requiem. "Aşağı inip peşinizdekilerle ilgileneceğim. Siz ikiniz burada kalacaksınız. Geri geldiğim zaman meseleyi enine boyuna konuşacağız."
"Geri geldiğin zaman," diye aklından geçirdi Loki. "Yanında daha fazla görevli olacak. Sonra da Jan ile ben kazara balkondan düşeceğiz."
Harekete geçme vakti gelmişti. Aşağı inen Requiem'in ayak sesleri önce karolarda, ardından küçük demir basamaklarda yankılandı. Jan'ı tutan görevler onu bıraksalar da gözlerini üstünden ayırmadılar. Selendri ise bıçaklarını gizlemeden Requiem'in çalışma masasına yaslandı ve Loki yüzünü ekşiterek ayağa kalkarken onu soğuk gözlerle süzdü.
"Kulağıma fısıldayacak tatlı sözün kalmadı mı Costa?"
"Selendri, ben..."
"Dostunun seni öldürmeyi planladığından haberin var mıydı Efendi De Ferra? Son birkaç aydır bizimle yaptığı pazarlıklarda buna izin vermemizi şart koştuğundan..."
"Selendri, dinle lütfen."
"Senin kötü bir yatırım olduğunu biliyordum," dedi kadın. "Ama durumun bu kadar çabuk değişebileceğini hiç tahmin etmemiştim."
"Evet, haklıydın. Kötü bir yatırımdım ve Requiem'in gelecekte sana daha çok kulak vereceğinden hiç şüphem yok. Çünkü Jerome de Ferra'yı öldürmeyi hiç istemedim. Zaten Jerome de Ferra diye biri yok. Tabii Kalo Kallas diye biri de.
Hatta dedi genişçe sırıtarak, seni ve patronunu donunuza kadar soyarak 2 yıllık sıkı çalışmamızın emeğini alabilmemiz için bizi tam da istediğimiz yere getirdin.
Odada duyulan bir sonraki ses günahhane görevlilerinden birinin duvara çarpması oldu. Adamın yüzünün bir yanının tamamı Jean'ın yumruk iziyle kaplıydı. Selendri takdire şayan bir süratle tepki verdi ama Loke çoktan hazırdı. Onunla dövüşmek için değil, sadece ondan ve bıçaklı elinden sakınmak için. Genç adam kağıtları etrafa saçarak masanın üstünden atladı ve ikisi bir o yana bir bu yana atılarak masanın koruyucu kütlesini ilk kimin aşabileceğini görmek için dans ederken kahkahalarla güldü.
''Öyleyse öleceksin Costa'' dedi kadın.
''Ah sanki canımızı bağışlamayı planlıyordun da haydi oradan. Bu arada Leocanto Costa da gerçek değil. Bilmediğin amma çok şey varmış değil mi?''
Onların arkasında ikinci görevliyle boğuşmakta olan Jean, adamın suratına bir kafa atarak hasbının burnunu kırdı ve acıyla haykıran görevli dizlerinin üstüne düştü. Jean onun arkasına geçti ve gövdesinin tüm gücüyle dirseğini rakibinin ensesine indirdi. Loke o sırada tüm dikkatini Selendri'den sakınmaya vermiş olsa da görevlinin kafası yere çarptığında çıkan ses yüzünü buruşturmasına neden oldu.
71. ayrımın sonu. Sayfa 661.